Ayrım 4.
Ansızın koluma bir el yapışıyor arkamdan. Başımı çeviriyorum, Ferit Bey. Vay mirim, İstanbul'da mısınız daha siz? Öyle diyorum alçak sesle. Bize mi teşrifiniz? Başımı sallıyorum evet dercesine. Konuşacaklarım vardı da. Koluma giriyor her zamanki neşeli haliyle. Konuşalım mirim, keyfiyet nedir? Dükkanda anlatırım. Üstelemiyor, kol kola çıkıyoruz yokuşu. Anlatacağım, aklım ne derse desin gönlümü açacağım ona. Karşımda gülümseyen gençliğimi kıskanıyorum, çocukluğumu da. Soldaki fotoğrafa kayıyor gözüm yeniden. Ablam oturmuş, babamla ben arkasında ayaktayız. 13'üme yeni basmışım. Ablamsa 16'sında daha. Öbürüne göre bayağı silik bu resim. 20 yıl var belki aralarında. Bir bayram günüydü. Babam bir Ermeni'nin Mecidiye Caddesi'nde yeni açtığı kuytu fotoğrafhaneye götürmüştü bizi. Annem yine yok yanımızda. O günleri birlikte anacağım kimsem de kalmadı ki sorsam. Ablam başındaki örtünün uçlarını arkaya atmış. Gözlerinin pek iri olduğuna inandığından kısarak bakmayı huy edinmişti o zamanlar. Uyuyor gibi çıkmış. Annem kızar köpürür ama vazgeçiremezdi. Ben de fesimi yana eğme sevdası vardı nereden esmişse. Deli olurdu görünce. Git de meyhaneciye çırak ol bari derdi. Korkudan olsa gerek bu fotoğraf çekilirken eğmemişim. Bir yıl sonrasıydı, ablamın sözü kesildi Kütahyalılara. Babam yaklaşan ayrılığı sezmiş gibi iki omuzundan sımsıkı kavramış kızını. Kaşında gözünde annemin ben bilirim edası, gülüşünde babamın yumuşaklığı. Orta boyu da babamdan almış benim gibi. Annem dal boyluydu. Yaşlılığında bile bükülmedi beli. Eşraf arasında adı söylenir bir kızdı ablam. Dost ağzından Kütahya'ya bile gitmiş. Gitmez olaydı. Önce Bursa'ya yerleşme sözü verdi Falih Efendi. Evlendiklerini yılı dolmadan aldı gitti ablamı. Babam nikahtan önce kaç kez ağzını yokladı. Ne iş tutacaksın Bursa'da diye. Yeni iş kurmaya ne hacet efendi baba diyordu hep. Sevabına öğretiversen dokumacılık zanaatını, gün gelir biz de peşte malımızı kuşanır, geçeriz tezgahımızın başına. Meğer kalıcı olmayacağından parasına kıyamazmış hayvan herif. Öğrendim, öğreniyorum derken baklayı çıkardı ağzından bir gün. Efendi baba, haber aldım, koskoca nalburiye dükkanını çeviremezmiş babam bir başına. İlla tez gel yanıma der durur. Gittim gördüm yıllar sonra koskoca nalburiye dükkanını. Avuç içi kadar bir yer. Gördüğüm gün sevmemiştim eniştemi. Kapı gibi boy, geniş omuzlar, sanırsın pehlivan. Hele o pancar misali yanakları. Kadın yüzünde bile hoşlanmadığım şeydir. Fakat onu beğenmediğimi anneme söylediğimde bir güzel paylamıştı beni. Ne anlarmışım bir karış boyumla. Ancak Falih Efendi'nin Kütahya'ya dönme kararı verdiği gün anneme kalsaydı boşatacaktı ablamı. Çocuk da yok daha eteğinde diyordu. Babam bırakmadı ablam evde kalsın. Bir zaman konuşmadılar annemle. Ben de kim bağlamıştım babama. Sonra biz kanıksar gibi olduk ayrılığı. Bu kez kendi dayanamadı. Ölünceye dek pişmanlık duydu için için. Ayrı düşeceği günleri beklermiş gibi gider gitmez çocuğu oldu ablamın. Üstelik bir kız. Ardından bir daha. Oğlan isteyen Falih Efendi'nin hoşnutsuzluğuna, rakıya olan düşkünlüğünün günden güne artışına katlandı. Yetmezmiş gibi kocası evde iç güveyi görümcenin iki çocuğuna da dadılık etti. Kaşı gözü değil de huyu anneme benzeseydi ezdirmezdi kendini. Kafes arkasından göstermişlerdi Falih Efendi'yi, beğendi. Evin önünden bir solukta geçip gidene kadar ne görülürse. O da anahtar deliğinden görmüş ablamı. Bana Aliye'yi o kadar da göstermediler ya. Yüz be yüz gördüğün neye yaradı? Nişanlıyken de uzak dururdu. Ama gördüğü terbiyenin gereği sanmıştım. Alafranga bir ailenin kızı olsa. Öyle sanmak işine geliyordu. Başka nedenler aramaktan korkuyordun. Hesaplaşamıyordun yüreğinle. Evet korkuyordum. Kırkından sonra da bir akıl yetmezmiş meğer insana. Peki kimim vardı da aklıma akıl katacak? Oğullarım, geç bir kalem. Onlar peşin peşin karşıydılar evlenmeme. Hem yakışır mı bir babanın oğullarını karşısına alıp da babam sağ olsaydı gönlünün dediğini yap derdi çok düşünmeden. Annemle rahat konuşulmazdı. Kendi kafasına uymadığı yerde kesip atardı işi. Belki ablam istemişti yeniden evlenmemi. Hem de ne çok. Kapının çıngırağını ard arda çalıyorum. Açan olmuyor. Oysa çocukların çılgınca bağırışları duyuluyor içeriden. Azmışlar yine anlaşılan. Ablam Bursa'ya her gelişinde kızlarıyla benimkiler birleşir, evin külünü göğe savururlar böyle. Ne etmeli şimdi, nasıl duyurmalı geldiğimi? Demir halkayı da sertçe vuruyorum birkaç kez. Hoş çıngırağı duyuramadıktan sonra. Oruçluyum. Ağzımın içi çaput gibi oldu susuzluktan. Güneş akıp gitse de dayanılmaz biçimde sıcak hava. Arnavut kaldırımları külhan taşları sanki. Yeleğin cebinden saatimi çıkartıp bakıyorum. İftara bir saatten fazla zaman var. Son bir umutla çıngırağın ipine bir daha sarılıyorum. Çok geçmiyor, yukarıdan bir kafesin kalktığını duyuyorum. Kapıdan birkaç adım gerileyince orta kat sofasının penceresinde bir karış yükseltilmiş kafesin altından Zehra Hanım'ı görür gibi oluyorum. Ben kapıya yaklaşırken kafes boğuk kırıltılarla iniyor. Taşlığın nemli serinliğiyle bir an önce sarmaşmaya can atıyorum. Gömleğim sırtıma yapıştı terden. Ayakkabımın köselesi eriyip taşa yapışsa şaşmayacağım hilafsız. Şevka edip durma. Geldi gidiyor işte yaz. Ağustos'un son sultanlığıdır bu. 14 gün sonra Eylül. Kapının açılmasıyla çocukların haykırışları taşıyor sokağa. İçeri girince küçük topukların tavanda çıkardığı korkunç gümgümleri de duyuyorum. Hadi benimkiler küçük, çarşafa girmiş iki kıza ne demeli? İnsafsızlık etme, onlar da çocuk daha. Naime 14'üne bastı, Şehime 13'ünde. Baba evinde başları öne eğik, sessiz birer kadıncık olmaları istenen, hala oğulları gibi şımarma hakkını doğuştan yitirmiş iki çocuk. Kütahya'dan gelir gelmez değişiveriyor, evlerinde yapamadıkları her ne varsa burada yapmak istiyorlar. Kapıyı sürükleyip merdiven başına gidiyorum. Ayakkabılarımın bağını çözmeye eğilmişken Zehra Hanım iniyor yavaş yavaş. Yüzü asık mı biraz? Hoş gelmişsin küçük bey diyor. Namaza durmuştum. Nasıl olsa biri açar kapıyı dedim ama duymadılar zahir. Pabuçluktan terliklerimi buluyor. Aramızda kalan 3-5 basamağı da inerek önüme bırakıyor. O zaman yazmanın altından çatkı bağladığını görüyorum. Başını ağrıtmışlar anlaşılan diyorum. Bıkkınlıkla iki yana sallıyor kafasını. Benimki bir şey değil. Ferhunda Hanım kızıma 3 günlük konukluğunu bildirmezler, ona yanarım. Peyker Hanım katlanamadı, üst kata kaçıp yattı. Ama o hep ayakta vallahi lazim. Oruç, ağız, can mı dayanır buna? Bir şey söylememe kalmadan sıvışıp gidiyor mutfağa doğru. Yemek hazırlamayı boş verip de yatsa keşke. Söylesem dinlemez. Cini şeytanı tepesine toplandığı zamanlar iyiliğine de konuşsam parlar. Ayaklarımı pabuçtan çıkartıp terliğe soktuğumda yanmış tabanlarım nasıl rahatlıyor. Yukarı çıkıyorum. Fesimi pabuçluğun üstündeki rafa koyuyorum geçerken. Çocukların şamatası gitgide yakınlaşıyor. Az sonra ablamı görüyorum sofada. Şarabi elbisesiyle yüzü pencereye dönük dikilmiş orta yerde. Kollarını da değirmen misali germiş, bir o yana dönüyor bir bu yana. Çocukları kırmayıp oyunlarına mı katılmış? Ancak birkaç basamak daha çıkınca bu garip devinimin çığlık çığlığa serveti kovalayan kızlarını durdurmak için seyirtmesinden başka bir şey olmadığını görüyorum. Yakalayamıyor ama. Pembe bürümcükten bir örnek dikilmiş elbiselerinin eteklerini savurarak kedi çevikliğiyle sıçrıyorlar. Numan bir başka alemde. Pencere önündeki kerevete tırmanıp tırmanıp aşağı hopluyor. Her hoplayışında da büyük bir hüner gösteriyormuşçasına bir sevinç çığlığı salıveriyor. Sofaya çıkıyorum. Geldiğimi ne gören var ne duyan. Usulca sokulup kolumu boynuna doluyorum ablamın. Korkuyla sıçrıyor. Başını arkaya çevirip de beni görünce ışıltılı bir gülümseme gözlerinin içine dek yayılıveriyor. İnce kollarıyla belimi kavrarken çocuklara bağırıyor. Yeter, durun artık. Naime, Şeyime. Siz laf anlayın bari. Bakın efendi dayınız da geldi. Sıkılmıyor musunuz şu ettiğinizden? Ne kızları oralı oluyor ne merimkiler. Kollarını belimden çözüp yakalamaya çabalıyor ablam. Yine beceremiyor. Koşarken başındaki beyaz krep örtü de yere düşüyor. Eteğini toplayarak eğiliyor ayak altından almak için. Doğrulduğunda koluna yapışıyorum, köşedeki oturma odasına doğru çekiyorum. Bırak oynasınlar abla. Seninkiler de çocukluklarını bu evde yaşıyorlar. Odaya girip de kapıyı örttüğümüzde biraz azalır gibi oluyor sesleri. Ablam başörtüsünü örtünür örtünmez, köşeli sedirin alt üst olmuş damasko yaygılarını düzeltiyor el çabukluğuyla. Bu odada da çetin boğuşmalar olmuş anlaşılan. Elini çektiği bir yere atıyorum hemen kendimi. Ceketimi çıkartıp arkaya yaslanıyorum. Bir gören duyan olsa şu halleri diyor utançla. Yerin dibine girerim billahi. Gelinlik kızı oldular artık. Demek boğuşanlar da. Gülüyorum. Ablam garipseyerek bakıyor gülüşüme. Kızlarının gerçekten büyüdüğüne beni inandırmak ister gibi sürdürüyor konuşmasını. Naime'yi bırak, Şehime'ye bile görücü gelmeye başladı. İrkiliyorum sözlerinden. Çocuk daha abla. Doğrusunu istersen Naime de. Sedire oturuyor, gözlerini dar pencereden sokağa çeviriyor. Falih Efendi ile annesine kalsa çarşafa girer girmez tamamdır diyor. Sonra alaylı bir gülümseme ile yüzünü bana döndürerek tamamlıyor sözünü. Gözleri açılmadan yani. Rabbime bin şükür halaları bir kerecik olsun benim gibi düşünüyor. Sabi sayılırlar daha, verip de ezdirmeyin el kapısında diye bağırıp çağırıyor. Yoksa sesini kim duyar senin? Babam nerede kaldı Reşit? Afallıyorum bir an. Konuştuklarımızla ilgisiz sorusuna karşılık vermekte gecikince, dükkanda mı kaldı diye değiştiriyor soruyu. Değil diyorum, işçilerden biri hastalanmış, onu görmeye gitti, iftara yakın gelir. Karşı evleri gösteriyor başıyla. Biz de ikindi vakti annemle Hoca Veysi Efendi'nin evine geçtik bir soluk. Karısı Makbule Hanım geldi çağırdı. Tanıdıkları bir kadın Saraybosna işi kutu elbiseleri, çeyizlik eşyalar falan getirmiş. Kızlar için baktım. İstanbul'dan yatılı misafirleri de varmış meğer. Kalabalık değil, bir ana kız. Veysi Hoca'nın yakını olurlarmış. Eski bir mutasarrıfın karısıyla kızıymış. Adamcağız Rumeli de bilmem hangi sancağın söylediler adını ya tutamadım aklımda. Mutasarrıfı iken Sultan Abdülhamit devrinde geri çağrılarak dahiliye nezaretine memur edilmiş. Ulu Hakan'ın midesini bulandıracak bir şey yapmıştır. Sen jurnalcilerin gözü kör kulağı sağır sanırsın. Dersaadet'e varıştan 2 ay sonra sekte-i kalpten gitmiş zavallı. Belli ki üzüntüden. 6 yıl oluyormuş şöyle böyle. Benimle ilgisi ne ki anlatıyor böyle ballandıra ballandıra. Pek beğendik doğrusu annemle. Kendi hallerinde temiz insanlar. Veysi Hoca da öyledir hakeza. Kısa bir suskunluğun ardından da hani düşündüm de Reşit diyor. Veysi Hoca'nın karısı bahaneyle çağırmış olmasın bizi? Hangi bahaneyle? Kızı bize göstermek için. Şimdi anlaşıldı meramı. Annem beni yola getiremeyeceğini anlayınca ona devretmiş görevi. Belki komşulara aman oğlumuza uygun helal süt emmiş bir kız diye haber salan da kendileri. Bursa'nın hangi semti kaldı ki orada Peyker Hanım bana bir kız bulmasın? Ne dersin? Bilmem diye geçiştiriyorum. Eğer öyleyse her işte bir hayır var demeli. Acaba? 5 yıl mı oldu Ali'ye rahmete kavuşalı? Hayır, 4. yılın içindeyiz daha. Diyeceksin ki eşi menendi yoktu onun. Öyleydi, haklısın. Lakin ölenle ölündüğü de nerede görülmüş? Dağdan yuvarlanan taş misali insanoğlu hep bir kararda kalınmıyor. Annemin ağızları bunlar. Önce güzellikle başlar konuşma, boyun eğdiremedikçe sertleşir. Hem yasın bu kadarı Tanrı'nın bile gücüne gider artık. Niye gitsin ki? Ali'yemi elimden alırken bana mı sordu da şimdi evlenme işim gücüne gidiyor? Takdir onun takdiri ise yas da benim yasım. Diyeceksin ki eşi menendi yoktu. Derim ya. Neden? Onunla da yüzünü görmeden evlenmedin mi? Hem de Darülfünun'u bitirip Bursa'ya döner dönmez. Daha 21'inde. Düğün gecesine dek annemin, ablamın parça bölük anlattıklarını birleştirerek sayısız kadın yüzü yaratmıştım düşlerimde. Ne ki duvağı açtığımda hiç düşlerime gelmemiş bir güzeldi gördüğüm. İncecik, yumuşak. O da dertli sencileyin. Adı Dul ama doğrusunu istersen ne kız oldum ne gelin, yüreğim ona yanar misali. Bir zabitle evlenmiş 2 yıl önce. Fakat düğünün sabahında güvey silahını temizlerken kazayen kendini vurmuş. Ne tecelli ya Rabbi. Gelinliğini bilemeden baba evine dönmüş. 20'nin üstünde var gibi yaşı. Demek gönüllerine göre bir isteyen daha çıkmamış. Beklesinler efendim, çıkar daha. Erkek namına bir ben mi kaldım Memaliki Osmani'de? Daha yakından tanır görürüz ya, pek munis bir kızcağıza benziyor. Oralı olmadığımı görünce utanarak ekliyor. Güzel de, süt gibi beyaz tenli, endamı yerinde, çekik ela gözlü. İstersen Makbule Hanım'a söylerim, gizlice bir fotoğrafını ulaştırır bize. Beni razı edebilmek için her şey mübah oluvermiş birden. Yoksa Veysi Hoca'nın karısıyla iyice kotardılar mı işi? Korkulur kadın milletinden. Günahı üstlerine kalsın, kızla annesinin de haberleri var belki. Hatta Bursa'ya gelişleri bile. Mutlu değilsek de sessiz bir dünya kurmuşum kendime. Onu da yıkacaklar, hakları yok. Hayırlısıyla bir adım atalım mı bu işe? Birbirinizin yarasına merhem olursunuz. Kimsenin yarasına merhem olmaya niyetim yok. O da kendine saklasın merhemini. Er geç kabuk bağlar yaram. Şifa diye sürecekleri zehirle daha çok sızlatmasınlar yeter. Sen de bir şeyler söylesene Reşit. Sitem var sesinde, haksız değil. Fakat ben de değilim. Zamanı gelmedi mi artık? Geldi elbet. İrkiliyorum. Ben mi söyledim bunu? Gel de çık şimdi işin içinden. Heveslendiğimi sandı. Lakin diye yutkunarak başlıyorum. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Kolay değil yeniden evlenmem. Bu kez sinirli bir sesle soruyor. Zor olan tarafı neymiş? Biliyorsun derdimin başı çocuklar. Kim gelir iki çocuklu adama? Gelse de hoş tutmaz. Herkes ister evladı analı babalı büyüsün. Ama ne çare? Dünyanın bin türlü hali var. Eğer kız umduğumuz gibi merhametliyse korkun olmasın. Tanıyacağız daha yakından. Veysi Efendi'nin karısının kalbi ağzındadır. Kanına girdim mi öğreniveririm iç yüzlerini. Ezdirir miyiz öksüzlerini el kızına? Söyleyeceklerimi kabul ettirememek korkusuyla sesimi alçaltarak, güzel de sorun yalnız çocuklar değil diyorum. Kara kaşlarını yay gibi kaldırıyor. Anneme öyle benziyor ki şu an. Şaşırtıcı bir şey duyduğunda böyle yapar o da. Az önceki sesimle sürdürüyorum konuşmayı. Gidişat korkutuyor gözümü. Seferberlik içindeyiz artık. Ali'ye beni iki çocukla bıraktı gitti. Ya ben de bir günahsızı ardımda koyup cepheye gidersem? Dönmek de var hesapta, dönmemek de. Renginin uçtuğunu, başını öne eğdiğini görünce daha yüreklilikle varıyorum üstüne. Kızcağıza da yazık olur abla. Biraz bekleyelim hele. Görelim devran ne gösterecek. Korkuyla soruyor. Seferberlik ihtiyati tedbir babında ilan edilmedi mi? Görünüşte öyle. Fakat daha ikinci haftası dolmadan bin türlü söylenti yayılmaya başladı. Erkan-ı Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın isteği üzerine Alman İmparatoruna birlikte savaşa girme sözü verilmiş. Gizli gizli hazırlıklar yapılıyormuş. Korkuyla elini ağzına kapatıyor. Rabbim esirgesin cümlemizi. Sözde elden gitmiş Rumeli'yi, Kafkasya'yı, Mısır'ı yeniden Osmanlı mülkü yapabilmek için Almanlardan güç alacakmışız da, yabancı bir kadının evimi istila etmesine yol vermemek için olduğumdan da ateşli bir vatanperver kesilmiş, memleketimin hali pürmelaline ağıtlar yakıyorum. Hangi güç abla, nereye kadar tutarlar elimizden? Kendi çıkarlarının bittiği yerde bir tekmede onlar vurur sırtımıza. Fakat bunu görecek göz, kavrayacak izan kaç kişi de var. Bir an önce savaşa girsek de yitirilenleri geri alsak diye yalın kılıç bekleyenler bilmezler mi ordu yenile yenile tükenmiş. 93 felaketinin acısı dinmeden, yaraları sarılmadan Balkan bozgunundan kaçanlar geliyor akın akın. Yaz başında İstanbul'a gitmiştim, yüreğim burkuldu gördüklerimden. Dersaadet sokaklarında göçmen arabalarından geçilmiyor. Burada gördüklerimiz ne ki? Asıl orada birikmişler. Vapur iskelelerinde, cami avlularında, istasyon köşelerinde, yangın yerlerinde korkunç bir güruh. Açlıkla, pislikle, hastalıklarla boğuşuyorlar. Yaralı askerler mi ararsın içlerinde, derisi kemiğine yapışmış ihtiyarlar mı, beti benzi uçmuş çocuklar mı? Yüzünde korkulu bir kasılmayla dinliyor ablam anlattıklarımı. Etkilediğimi gördükçe coşuyorum. Canından bezgin kadınlar, kızlar, başlarındaki çarşafın, yüzlerindeki yaşmağın açıldığının bile ayırdına varmadan ruh gibi dolaşıyorlar arabaların çevresinde. Hilali Ahmer de hangi birine yetişeceğini şaşırmış. Yerli halk desen yoksulu çok, varlıklısı az. Başının üstünde bir dam varsa bile, giyeceği bezi, yiyeceği, Allah'a güç gelmesin, çamura benzer ekmeği zor buluyor. Bu halkla mı gireceksin savaşa be hey gafil? Bu orduyla mı? Önümüz kış, düşman dört bir yandan kuşatmış. kemirir durmadan. Gidenleri bırak da kalanı koru önce. Hep susuyor ablam, yere bakıyor. Ne diyeceğini bilemiyor olmalı. Düşman korkusu mutasarrıfın kızını unutturmuşa benzer. Bir de saraya çeviriyorsun gözlerini. Sadre şifa olacak ne bir ses ne bir soluk. Osmanlı bitmiş abla. Osmanlı yok de istersen. Baş olmayınca gövde yaşar mı? Şairin dediği haldeyiz anlayacağın. Dert çok, hem dert yok. Düşman kavi, talih zebun. Oysa şu an benim için gerçek düşman karşı evdeki yüzünü görmediğim kadın. Haksız mıyım? Alışabilir miyim şimdiden sonra yeni düzenlere? Hayır, istemiyor gönlüm. Aliye'den sonra hiç kolay değil göze almak. Kendim için alabilsem çocuklar için alamam. İyi de kaç yıl daha alamazsın. Belki günün birinde vazgeçemeyeceğim, görür görmez işte bu diyeceğim biri. Bu kızın o olmadığını nereden biliyorsun? Değil. Görmedin ki yüzünü. Fotografisini aldıracaklarmış gizlice. Benimkini de onlara vermesinler. Ana kız iyiden iyiye inceliyorlardır şimdi her şeyimi. Yok canım, fotoğrafiye ne gerek? Kapı önünde boy gösterdim o kadar. Pencerede bekliyorsa dönüşümü görmüşlerdir. Bizimkilerin onca zaman kapıyı açmamaları da bir oyun muydu yoksa? Zehra Hanım namaza durmuşsa orta katın penceresinde ne arıyordu? Odasında kılmaz mı her zaman? Basbayağı görücüye mi çıkmışım bilmeden? Bırak fitneliği, hiçbirinin haberi yok belki. Her nasılsa istemiyorum. Ne fotoğrafisini ne kendini. Zorla da kapımdan içeri atamazlar ya. Derin bir iç çekişle söze giriyor ablam. Keşke devlet kapısından ayrılmamış olsaydın. Gül gibi mesleğin vardı. Sözün özü, Evkaf Müdürlüğü Hukuk İşleri kalemindeki memurluk beni cepheye gitmekten kurtarırdı. Varsın babam yetişemesindi her bir işe. Ne dükkan yıkılırdı ne tezgahlar. Ama böyle gerisini getiremiyor. Ocağımız yıkılır diyecekti belki. Alnına ne yazılmışsa kul onu görecek. Rabbin inayetine sığınalım da darlıklarda koymasın cümlemizi. Bu denli korktuğum için üzülüyorum. Avutacak sözler ararken yine o sürdürüyor konuşmayı. Sana gelince bir an önce evlendiğini görelim, bir yar vefakarın olsun isteriz. Çünkü gençlik dediğin tez geçer devrandır. Ateş körüklenmezse harı çabuk söner, kül olur. Demir bile tavında dövülmek gerek. Seninki de çocuklarınki de. Şimdi kabullenmeleri kolaydır. Lakin delikanlı oldular mı zor gelir. Dar ederler sana şu dünyayı. Işığı söndürüp pencerenin önüne gidip perdeyi ardına kadar açıyorum. Karın aydınlığı vuruyor odaya. Aralıksız yağıyor. Çatıların üstü apak. Sedire oturunca görüyorum pervazları da doldurmuş iyiden iyiye. Alacakaranlıkta sedir köşelerine büzülmek de var mıydı düşlerimde? Ne yapıyor acaba şimdi, uyanık mı? Karyolanın ortasında oturmuş da yanıma gelip gelmemek arasında mı bocalıyor? Belki de kalkmış karı seyrediyor. Sever mi karı? Bilmiyorum. Neyi sever neyi sevmez hiçbir şey bilmiyorum daha. Demiri tavında dövemedim Ferhunde abla. Ne kendiminkini ne çocuklarınkini. Bursa'ya gelişimizden bir gün önce çekip gitmişlerdi evden.